bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Çocuk Kalbi Edmondo de Amesis Epsilon Yayıncılık, çeviren Ahmet Madenli. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Dilek Demirel. Ekim. Okulun ilk günü. 17 Pazartesi. Bugün okulun ilk günü. Köyde geçirdiğim 3 aylık tatil bana bir rüya gibi geldi. Bu sabah annem beni ilkokulu 3. sınıfa kaydettirmek için okula götürdü. Benim içimde ise okula gitmek için en ufak bir istek yoktu. Aklım hala kırlardaydı. Bütün sokaklar öğrencilerle dolup taşmıştı. Kitapçılar, defter, kalem, çanta satın alan anne ve babalarla doluydu. Okulun önü insan kaynıyordu. Hademe ve nöbetçiler kapıyı tutmakta güçlük çekiyorlardı. Kapının hemen yanında biri omzuma dokundu. İkinci sınıf öğretmenimdi bu. Karmakarışık kızıl saçları ve her zamanki şen şakrak haliyle bana "Enrico, seninle tamamen ayrıldık galiba, ne dersin?" dedi. Bu tür sözler bana her zaman üzüntü verir. Kendimi içeri güçlükle atabildim. Erkekler, kadınlar, işçiler, memurlar, nineler, ellerinde kitap dolu çocuklar girişi ve merdivenleri doldurmuşlardı. Çıkardıkları gürültü yüzünden okul adeta bir tiyatro girişini andırıyordu. 3 yıl boyunca hemen hemen bütün günümü geçirdiğim zemin kattaki büyük sınıfıma tekrar bir göz attım. İçerisi çok kalabalıktı. Öğretmenler tam bir koşuşturma içindeydi. 1. sınıf öğretmenim kapının kenarında bana selam vererek "Enrico, bu yıl bir kat yukarı çıkıyorsun. Artık senin buradan geçtiğini bile göremeyeceğim." dedi. Ve ardından üzüntülü gözlerle beni süzdü. Müdürün etrafını bir yığın telaşlı kadın sarmıştı. Hepsi de çocukları için yer olmamasından yakınıyordu. Bana sanki müdürümüzün sakalı geçen seneye oranla daha da beyazlamış gibi geldi. Etrafımda daha da büyümüş, boy atmış çocuklar dolaşıyordu. Zemin kat sınıflarına girmemekte direnen öğrencilerle doluydu. Onları içeri sokmak için zor kullanmak gerekiyordu. Bazıları sıralarından kaçıyor, bazıları da yakınlarını görmek için dışarı çıkıyorlardı. Bir yandan da iki gözleri iki çeşme ağlıyorlardı. Çocukların bu davranışları öğretmenlerin umudunu kırmaya yetmişti bile. Küçük kardeşim Delkati adında bir öğretmenin sınıfındaydı. Ben ise Pervani adlı bir öğretmenin sınıfına düşmüştüm. Saat 10'a doğru hepimiz sınıflara girmiştik. Bizim sınıfta toplam 54 kişi vardı. Bunların 15-16'sı eski sınıf arkadaşlarımdı. Onlardan biri olan De Rossi, sınıfın her zaman takdir alan en çalışkan öğrencilerinden biriydi. Okul bana her zamankinden sıkıcı gelmişti. Benim aklım hala kırlarda, dağlarda, yani yaz tatilimi geçirdiğim yerlerdeydi. Bir yandan da 2. sınıftaki öğretmenimi düşünüyordum. Sevgili öğretmenim sevecenliği, şakacılığı ve karmakarışık kızıl saçlarıyla hiç aklımdan çıkmıyordu. O her zaman bizimle beraber güler ve sanki bizden biriymiş gibi davranırdı. Sanırım onu artık pek göremeyeceğim. Yeni öğretmenimiz ise uzun boylu, sakalsız, uzun gri saçlı ve alnında kırışıklıkları olan biri. Çok kalın bir sesi var. Hepimize tek tek dimdik bakıyor. Sanki içimizi okumak istiyor. Üstelik hiç gülmüyor. Bir an için kendi kendime işte ilk gün, bundan sonra bir sürü ders, bir sürü sınav, kim bilir ne kadar çok yorulacağız diye söylendim. Çıkışta hemen annemi buldum ve elini öptüm. Annem beni görünce "Hiçbir şey için endişelenme Enrico, bundan böyle beraber ders çalışacağız." dedi. Eve mutluluk içinde döndüm. Tek sıkıntım geçen yılki iyi kalpli, neşeli öğretmenimizden ayrılmış olmam. Okul bu yüzden bana eskisi kadar hoş gelmiyor. Öğretmenimiz 18 Salı. Bu sabahki dersten sonra yeni öğretmenimizi de çok sevmeye başladığımı söyleyebilirim. Girişte eski öğrencileri yanına gelerek ona selam veriyor. "Günaydın öğretmenim, günaydın Bay Perboni" diye bağırıyorlardı. Bazıları içeri giriyor, onun eline dokunup kaçıyorlardı. Eski öğrencilerinin onu çok sevdikleri ve onun sınıfında okumak istedikleri belli oluyordu. Bay Perboni kendisini görmeye gelen öğrencilerin ellerini sıkarken onların yüzlerine bakmıyordu. Her selam verişinde çok ciddi bir tavır takınıyor ve okulun dışındaki evin damına bakıyordu. Bu selamlaşmalardan zevk almadığı, aksine sıkıntı çektiği belliydi. Sınıfta hepimize ayrı ayrı baktı. Her birimizi teker teker incelerken bir yandan da sıraların arasında dolaşmaya başladı. Bu sırada yüzünde kırmızı kabarcıklar bulunan bir çocuk gördü. Hemen çocuğun yüzünü ellerinin arasına aldı ve dikkatlice baktı. Sonra ona nesi olduğunu sordu. Ateşinin olup olmadığını anlamak için elini çocuğun alnına koydu. O sırada öğretmenimizin arkasında oturan bir çocuk ayağa kalkarak onun arkasından bir takım hokkabazlıklar yapmaya başladı. Öğretmenimiz arkasına dönünce çocuğun yaptığı hareketleri gördü. Hepimiz onun çocuğa bir ceza vermesini beklerken o çocuğun başını okşayarak "Sakın bir daha böyle bir şey yapma," dedi. Herkes çok şaşırmıştı. Bay Perboni öğrencileri incelemeyi bitirdikten sonra kürsüsüne döndü ve bize birkaç saniye hiç ses çıkarmadan baktı. Daha sonra kalın fakat nazik bir ses tonuyla şunları söyledi. "Bakın, birlikte bir yıl geçireceğiz. Bu yılı iyi geçirmeye çalışalım. Çok çalışın ve sınıfta uslu durun. Benim ailem yok. Ailem sizlersiniz. Annemi geçen sene kaybettim ve hayatta yalnız kaldım. Artık dünyada sizlerden başka kimsem yok. Sizler benim çocuklarım olmalısınız. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Sizin de benim iyiliğimi istemeniz gerek. Hiç kimseyi cezalandırmak istemiyorum. Bana samimi, dürüst çocuklar olduğunuzu gösterin. Sınıfımız bir aile gibi olacak. Sizler de benim teselli ve gurur kaynağım olacaksınız. Şu anda sizlerin bana söz vermesini beklemiyorum. Ama eminim kalbinizle bana evet diyorsunuz. Size teşekkür ederim." Bu sırada içeri hademe girip dersin bittiğini bildirdi. Hepimiz sessiz sedasız sıralarımızdan çıktık. Az önce öğretmenin arkasından hokkabazlık yapan çocuk onun yanına yaklaşarak titreyen bir sesle "Lütfen beni bağışlayın öğretmenim," dedi. Bay Perboni çocuğu alnından öptü ve "Seni çoktan bağışladım bile oğlum," diye karşılık verdi. Şanssızlık. 21 Cuma. Bu yıl büyük bir şanssızlıkla başladı. Bu sabah okula giderken babama öğretmenimizin dün bize söylediklerini anlatıyordum. Bu sırada okulun kapısına insanların doluşmuş olduğunu gördük. Babam hemen "Şanssızlığa bak, yıl kötü başlıyor sanırım," dedi. Okuldan içeri güçlükle girebildik. Büyük salon öğrenci ve velilerle dolmuştu. Öğretmenler içeriden çıkamıyorlardı. Müdür beyin odasından "Zavallı çocuk, zavallı Robetti," sesleri geliyordu. O sırada kalabalığı yararak geçen biri görüldü. Herkes hep bir ağızdan "Doktor," diye bağırdı. Babam yanından geçen bir öğretmene "Ne oldu?" diye sordu. "Bir öğrencinin ayağının üzerinden araba geçti. Sanırım ayağı kırıldı," diye karşılık verdi öğretmen. Talihsiz çocuk ikinci sınıfta okuyordu. Küçük bir çocuğun annesinin elini bırakıp caddeye atıldığını görünce hemen kendini yola atıp çocuğu tutmak istemiş ancak ayağı kayınca yere kapaklanmıştı. İşte o sırada oradan geçen bir araba çocukcağızın ayağını ezmişti. Çocuk bir kaptanın oğluydu. Bütün bunlar anlatılırken içeri telaş içinde bir kadın girdi. Hareketlerinden Robert'in annesi olduğu anlaşılıyordu. Diğer taraftan bir başka kadın koşarak kalabalığı yardı. O da kurtulan çocuğun annesiydi. Her iki anne de umutsuzca "Aman Tanrım oğlum," diye bağırıyorlardı. Birkaç dakika sonra kapıda bir araba durdu ve biraz sonra okul müdürü kucağında bir çocukla göründü. Çocuk müdürün kollarından aşağı sarkmıştı. Yüzü bembeyazdı, gözleri de kapalıydı. Herkes sessizlik içinde beklerken içeride sadece annenin hıçkırıkları duyuluyordu. Müdür bir an için durdu ve kalabalığa göstermek için çocuğu biraz havaya kaldırdı. O anda tüm öğretmenler ve öğrenciler hep birazdan bağırdılar. "Bravo Robetti, bravo sana cesur çocuk." Çocuğun etrafındaki insanlar ona öpücükler gönderiyorlar, onun kolunu ve ellerini öpmeye çalışıyorlardı. Çocuk gözlerini açtı ve "Çantam nerede?" diye sordu. Annesi hemen elindeki çantayı havaya kaldırıp "İşte burada canım oğlum, onu hemen sana getiriyorum," diye bağırdı. Çocuğu alan araba okulun önünden yavaş yavaş uzaklaştı. Bütün öğrenciler büyük bir sessizlik içinde okula girdiler. Kalabriyalı çocuk. 22 Cumartesi. Dün akşam tam öğretmenimiz bize zavallı Robetti'den söz ederken müdür bey okula yeni kaydedilmiş bir çocukla içeri girdi. Çocuk esmer, siyah saçlı, iri koyu renk gözlü ve gür kaşlıydı. Üzerinde koyu renk bir giysi, belinde de siyah deri bir kemer vardı. Müdür öğretmenin kulağına birkaç şey söyledikten sonra sınıftan çıktı. Çocukcağız bize korku içinde bakıyordu. Öğretmenimiz çocuğun elini tutup sınıfa döndü. "Bugün sizin için güzel bir gün çünkü okulumuza Kalabriya bölgesinden küçük bir İtalyan geldi. Bu kadar uzaktan gelen bir arkadaşınıza iyi davranacağınızdan hiç kuşkum yok. Kendisi İtalya'ya birçok ünlü bilim adamı, güçlü işçiler ve askerler kazandıran şanlı şöhretli bir bölgeden geliyor. Burası ülkemizin ormanlar ve dağlarla kaplı muhteşem bir bölgesidir. Sizler ona iyi davranın ki kendini burada yabancı hissetmesin. Ona bir İtalyan çocuğunun herhangi bir İtalyan okulunda birçok kardeş bulabileceğini göstermelisiniz." Öğretmen bütün bunları söyledikten sonra ayağa kalkıp duvardaki haritada Kalabriya'nın yerini gösterdi. Sonra "Ernesto De Rossi," diye seslendi. De Rossi ayağa kalktı. "Buraya gel," dedi öğretmen. Derossi sırasından çıkarak kürsünün yanına gitti. Okulun en çalışkan öğrencisi olarak tüm sınıf adına yeni gelen arkadaşının elini sık lütfen. Derossi öğretmenin bu isteğini yerine getirdi. Çocuğun elini sıktı ve hoş geldin dedi. İki çocuk herkesin içinde içtenlikle öpüştüler. Bütün sınıf coşkuyla el çırptı. Susun diye bağırdı öğretmen. Okulda el çırpılmaz. Fakat kendisi de bundan memnun kalmış görünüyordu. Kalabriyalı çocuk da çok mutluydu. Öğretmen çocuğa yerini gösterdi ve sırasına oturuncaya kadar ona eşlik etti. Sonra tekrar konuşmaya başladı. Size bu söylediklerimi hiç unutmayın. Böyle bir şey bir gün sizin başınıza da gelebilir. Hepiniz birbirinize saygılı olmalısınız ve birbirinizi çok sevmelisiniz. Yeni arkadaşınızla iyi geçineceğinizi ve onu kırmayacağınızı umuyorum. Küçük Kalabriyalı yerine oturur oturmaz yanındaki öğrenciler ona çeşitli kalemler, defterler hediye ettiler. Arkalardan diğer bir çocuk ise çok değerli bir İsveç pulu gönderdi. Okul arkadaşlarım. 25 Salı. Kalabriyalı çocuğa pul gönderen çocuk benim en iyi arkadaşım. Adı Garone, sınıfın en büyüğü. Tam 14 yaşında. Kocaman bir kafası ve geniş omuzları var. Hem çok iyi bir çocuk hem de çok olgun biri. Bunun dışında samimi olduğum diğer bir arkadaşım da Koretti. Çoğu zaman kahverengi bir kazak, kafasına da yün bir bere giyer. En büyük özelliği her zaman mutlu görünmesi. Babası bir odun satıcısı. Koretti sürekli olarak babasının 1966 yılındaki savaşta gönderdiği yararlılıktan dolayı 3 madalya almış olduğunu tekrarlar durur. Sınıfın en zayıfı olan küçük Nelly ise sırtında kamburu olan, avurtları içine çökmüş bir çocuk. Vottini sınıfın en iyi giyimli öğrencisi. Üzerinde her zaman yünlü giysiler vardır. Hemen önümdeki sırada duvarcı diye çağrılan bir çocuk var. Ona bu adı vermelerinin nedeni babasının duvarcı olması. Çocuğun yüzü yüzyuvarlak, burnu ise bir düğmeyi andırıyor. Çok iyi tavşan taklidi yaptığı için herkes ona çok gülüyor. Paçavra gibi olan şapkasını bir mendil gibi cebinde taşıyor. Duvarcının yanında oturan Garofi'nin ise uzun ve zayıf bir yüzü var. Burnu karga gibi, gözleri ise küçücük. Sürekli olarak birilerine kalem ve kibrit kutusu satar. Derslerini ise gizlice okumak için avucunun içine yazar. Carlo Nobis'e gelince, onun çok kibirli olduğunu söyleyebilirim. Benim en samimi iki arkadaşımın arasında oturuyor. Bunlardan biri bir demir tüccarının oğlu. Kendisinin dizine kadar gelen bir ceketi var. Benzi sürekli soluk olduğu için onu görenler hep hasta sanır. Son derece korkutucu bir havasının olmasının yanı sıra güldüğüne de pek rastlanmaz. Diğer arkadaşlarımın saçları kızıl ve bir kolu da kırık. Babası Amerika'da yaşıyor. Annesi de sebze satmak için sürekli dolaşıyor. Sol tarafımda oturan meraklı kişinin adı ise Stardi. Stardi kısa boylu, küt boyunlu, hiç kimseyle konuşmayan, karşısındakini güçlükle anlayan fakat öğretmeni gözünü kırpmadan dinleyen bir çocuk. Onu başkalarından farklı kılan diğer özellikleri, kırışık alnı ve küçücük dişleri. Eğer birileri ona öğretmen konuşurken soru sorarsa, birinci ve ikinci seferde cevap vermez, üçüncüsü ise tekmeyi patlatır. Sağ yanımda oturan arkadaşımın adı Franti. Sınıfta kalmış olduğu için sürekli üzgün ve huysuz bir hali var. Bu arada sınıfta iki de kardeş var. Her zaman aynı giyinirler ve birbirlerine çok benzerler. Bütün arkadaşlarımın içinde en akıllısı ve en yeteneklisi, kesinlikle bu senede okul birincisi olacak olan Derossi. Bunun farkında olan öğretmenimiz ona sorular soruyor hep. Ancak ben hani şu demir tüccarının oğlu olan ve ceketi dizlerine kadar uzanan Preossi'nin de çok başarılı olmasını istiyorum. Preossi çok çekingen, kendisine bir şeyler soran ya da omzuna dokunan olduğunda hemen özür dilerim deyip sevecen ve hüzünlü gözlerle karşısındakine bakar. Fakat sınıfımızdaki en iri yarı ve en iyi kalpli kişinin Garone olduğunu söyleyebilirim. Soylu bir davranış. 26 Çarşamba. Bu sabah sınıfa biraz geç girdim çünkü eski öğretmenim bizi evde saat kaçta bulabileceğini sormak için beni durdurdu. Sınıfa girdiğimde öğretmen henüz yoktu. Bu arada 3-4 çocuk zavallı Krosi'yi rahatsız edip duruyorlardı. Hani şu kızıl saçlı, kolu kırık olan ve annesi sebze satan çocuk. Çocukcağıza cetvelle vuruyorlar, yüzüne kestane kabukları atıyorlar, sakat ve canavar taklidi yaparak onunla alay ediyorlardı. O ise oturduğu yere sinmiş, bir an önce bu eziyetin sona ermesi için yalvaran gözlerle çocuklara bakıyordu. Fakat onlar duracakları yerde çocuğun üzerine daha fazla gidiyorlardı. Çocuk sinirinden kıpkırmızı olmuş, titremeye başlamıştı. Bu arada Fronti sıranın üzerine çıkıp iki koluna iki sepet takmış gibi yaparak Krosi'nin annesinin taklidini yaptı. Bu hareket karşısında bütün sınıf kahkahaya boğuldu. Sonunda kafası bozulan Krosi eline geçirdiği mürekkep hokkasını tüm gücüyle Fronti'ye savurdu. Ancak Fronti büyük bir atiklikle kafasına eğince Hokka o sırada sınıfa girmekte olan öğretmenin göğsüne çarptı. Bunun üzerine herkes yerine oturup büyük bir sessizlik ve korku içinde beklemeye başladı. Öğretmen bembeyaz olmuş suratıyla kürsünün üstüne çıkıp kızgın bir sesle "Bunu atan kimdi?" diye sordu. Sınıfta çıt bile çıkmadı. Öğretmen sesinin tonunu yükselterek "Kimdi bunu atan?" diye bağırdı. Bunun üzerine Krosti'nin haline acıyan Garone ayağa kalkarak "Bendim" diye mırıldandı. Öğretmen önce ona sonra da şaşkınlık içindeki sınıfa bakıp sakin bir sesle "Hayır sen değildin" dedi. Birkaç dakika bekledikten sonra "Suçlu kimse ayağa kalksın, ona ceza vermeyeceğim" diye konuşmasını sürdürdü. Krosti ayağa kalkarak "Bana vuruyorlardı, kızdırıyorlardı beni. Benim de kafam bozuldu ve Hokka'yı onlara fırlattım" dedi. Öğretmen "Sen oturabilirsin" diye karşılık verdi. Şimdi Krosi'yi kızdıranlar ayağa kalksın. Dört kişi başları öne eğik bir halde ayağa kalktılar. Öğretmen, sizler kimseye zararı olmayan savunmasız bir arkadaşınızı kızdırdınız. Dolayısıyla dünyadaki günahların en büyüğünü ve en utanç verici olanını işlediniz. Yazıklar olsun size dedikten sonra sıraların arasından geçerek Garone'nin yanına geldi ve sen gerçekten çok soylu ve çok cesur birisin diye mırıldandı. Birinci sınıftaki öğretmenim, 27 Perşembe. Bugün annemle birlikte gazetedeki bir ilan üzerine fakir bir kadına çamaşır götürmek üzereyken eski öğretmenim verdiği sözü tutarak bizim eve geldi. Onu bir yıldır görmüyorduk. Gelişine hepimiz çok sevindik. O her zaman sevimli ve sempatik tavırları, etrafı tüllü yeşil şapkası, iyi giyimi ve dağınık saçlarıyla dikkat çeker. Ancak hiçbir zaman kendine bakacak vakti olmadığından yakınır. Geçen seneye oranla saçları biraz daha beyazlamıştı ve sürekli öksürüyordu. Annem "Geçmiş olsun efendim, peki görünmüyorsunuz" dedi. Öğretmen hüzünlü bir sesle "Hayır önemli değil, bir şeyim yok" diye karşılık verdi. Onun sınıfta öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için bir an bile oturmadığını hatırlıyorum. Öğrencilerini hiçbir zaman unutmazdı. Seneler geçse de herkesin adını hatırlardı. Her sınavdan sonra eski öğrencilerinin notunu öğrenmek için müdürün odasına gider, kompozisyon sınavlarından sonra da dışarıda bekleyip öğrencilerin kağıtlarını inceler ve onlarda gelişme olup olmadığını kontrol ederdi. Birçok öğrencisi ziyaret ederdi onu. Bugün her perşembe yaptığı gibi öğrencileri müze gezisine götürmüş ve onlara birçok açıklama yapmıştı. Zavallı öğretmenim çok fazla zayıflamış. Fakat okuldan söz edildiği zaman hep heyecanlanır. Birden geçen sene hastalanıp yaptığım yatak aklıma geldi ve bana onu görmek istediğini söyledi. Artık o yatak kardeşime ait. Yatağa birkaç saniye baktıktan sonra gitmesi gerektiğini, çünkü önce kızamıktan yatmakta olan bir çocuğu ziyaret edeceğini, bundan sonra evde bir yıl sınav kağıdı kontrol edeceğini ve son olarak da bir mağaza sahibinin oğluna özel matematik dersi vereceğini anlattı. Giderken, "Enrico, eğer beni hala seviyorsan ben gittikten sonra birkaç problem çöz ve bir de kompozisyon yaz, olur mu?" dedi. Sonra beni öptü ve "Sakın beni unutma, tamam mı?" diye mırıldandı. "Benim iyi kalpli öğretmenim, sizi hiçbir zaman unutmayacağım. Büyüdüğüm zaman bile sizi hep hatırlayacağım ve sizi sık sık ziyaret edeceğim. Okulun önünden her geçişimde sizin sesinizi duyacağım ve sizinle beraber geçirdiğim seneleri hatırlayacağım. Sizin sınıfınızda geçirdiğim 2 seneyi, hasta ve yorgun ama özenli ve hoşgörülü halinizi hiç unutmayacağım. Biri kalem tutamayınca ümitsizliğe kapılan, müfettişler bize soru sorarken bize tedirginlikle bakan, birimiz iyi bir davranışta bulunduğumuzda memnun olan ve bir anne gibi sevgi dolu öğretmenimi her zaman hatırlayacağım. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım sevgili öğretmenim." Bir çatı katında, 28 Cuma. Dün akşam gazetedeki ilan üzerine annem ve kız kardeşim Silvia ile birlikte fakir bir kadıncağıza çamaşır götürmeye gittik. Ben paketi taşırken Silvia da elindeki gazeteden kadının isim ve adresine bakıyordu. Evi bulduktan sonra çatı katına kadar çıktık. Kapıyı çalınca karşımıza genç, sarışın, zayıf ve başında mavi başörtüsü olan bir kadın çıktı. Annem, "Gazete ilanındaki kişi siz miydiniz acaba?" diye sordu. Kadın, "Evet hanımefendi, benim" diye karşılık verdi. "Çok iyi, size yıkamanız için çamaşır getirmiştim" dedi annem. Gözüm bir an yere diz çökmüş, sandalyenin üzerine defterini, yere de mürekkep hokkasını koyarak yazı yazan bir çocuğa ilişti. Onun bu karanlıkta yazı yazabilmesine çok şaşırmıştım. İçimden bunları geçirirken çocuğun kızıl saçları ve ceketinden onun Krosi'nin ta kendisi olduğunu anladım. Bunu gizlice anneme söyleyince annem bana "Sus, sakın ona seslenme, seni görünce utanabilir" dedi. Fakat bu sırada Crossy beni gördü ve gülümsedi. Bunun üzerine annem hemen koşup ona sarılmamı söyledi. Ben Crossy'ye sarıldım, o da ayağa kalkıp elimi sıktı. Biz Crossy ile konuşurken annesi de anneme kocasının 6 yıldır Amerika'da olduğunu ve hasta olduğundan kendisinin de artık etrafta dolaşarak sebze satamadığını anlatıyordu. Kadın, oğlumun üzerinde ders çalışabileceği bir masamız bile kalmadı diyerek yakınmayı sürdürdü. Belediyenin kitap, defter yardımları olmasa inanın onu okutamazdım dedi ve kendisinin ne kadar zavallı bir kadın olduğundan şikayet etti. Annem çantasında ne kadar para varsa hepsini kadıncağıza verdi, çocuğu öptü ve gözleri dolu dolu bir halde kendini dışarı attı. Dışarıda bana Crossy'yi örnek göstererek rahatımın yerinde olmasına ve her istediğimin yapılmasına karşın çok fazla çalışmadığımı söyledi. Ah Enrico, o çocuğun bir günlük çalışması senin bir yıllık çalışmana bedel. Bence bu tür insanlara ödül verilmeli diyerek sözlerini tamamladı. Okul 28 Cuma. Evet sevgili Enrico, annen ders çalışmanın sana artık çok ağır geldiğini söylüyor. Gerçekten de artık okula eskisi gibi istekli gitmiyorsun. Fakat şöyle bir düşün, eğer okula gitmeseydin hayatın ne kadar anlamsız ve sıkıcı olurdu, öyle değil mi? Bu yaşta herkesin ders çalışması gerek Enrico. Bütün gün yorulduktan sonra akşamları okula gitmek zorunda olan işçileri düşün. Bütün hafta çalıştıktan sonra pazar günleri okula giden kadın ve çocukları düşün. Tatilden dönen askerlerin ellerine defter ve kitap alıp çalıştıklarını düşün. Gözleri görmeyen ve kulakları duymayan çocukların çalıştıklarını düşün. Ve hapishanede yatarken okuma yazmayı öğrenmeye çalışanları düşün. Sabah evden çıktığın zaman şehrindeki 30 bin öğrencinin de okula gittiğini düşün. Hatta diğer ülkelerde de okula giden milyonlarca çocuk olduğunu düşün. Yollarda çantalarıyla yürüyen, köylerinden okula giden, nehir, göl, deniz kenarında yürüyen, güneş altında terleyen, sislerin arasında koşan, at üstünde giden, karlar üzerinde kızak yapan, tepeler tırmanan, kollarının altında kitaplarıyla koşuşturan, çeşitli giysiler giyip binlerce değişik dil konuşan, Rusya'nın soğuğundan Arabistan'ın sıcağına kadar birçok ülkede okullarına yetişmeye çalışan çocukları hatırla. Karınca gibi çalışan bu öğrencileri hiç aklından çıkarma. Eğer çocuklar okula gitmezse insanlık barbarlaşır. Eğitim dünyanın gelişmesini, ilerlemesini sağlar. Haydi gayret o zaman küçük asker. Kitaplar senin silahların, sınıf senin bölüğün olsun. Savaş alanı bütün yeryüzü, hedef ise insanlığın uygarlığıdır. Sakın korkak bir asker olma sevgili Enrico, baban. Ayın öyküsü. Padovalı küçük vatansever. 29 Cumartesi. Hiçbir zaman korkak bir asker olmayacağım ve eğer öğretmenimiz her gün bu sabahki gibi aramızdan bir kişiye başından geçen bir öyküyü anlattırırsa okula her zamankinden çok daha büyük bir istekle gideceğim. Öğretmen her ay aramızdan bir kişi başından geçen hoş bir olayı yazıp daha sonra bunu sınıfta anlatacak dedi. Yazımın başlığı olan Padovalı Küçük Vatansever işte anlatılan bu olaylardan birisi. Bir Fransız gemisi bir İspanyol kenti olan Barcelona'dan Cenova'ya gidiyordu. Gemide birçok Fransız, İtalyan, İspanyol ve İsveçli vardı. Bunların arasında 11 yaşlarında, kötü giyimli, vahşi bir hayvan gibi herkesten ayrı duran ve diğerlerini yan gözle süzen bir çocuk bulunuyordu. 2 yıl önce çocuğun Padova'da çiftçilikle uğraşan annesi ve babası onu bir sirk sahibine satmışlardı. Çocuk patronundan çeşitli numaralar öğrendikten sonra Fransa ve İspanya'ya gönderilmişti. Sürekli olarak dayak yiyor ve aç bırakılıyordu. Barcelona'ya vardığında açlığa dayanamayacağını anlayınca kaçıp İtalyan konsolosluğuna sığınmıştı.